Dalalet yurdunda cuma ve cemaat namazları. Şu halde kardeşlerim, bir Müslümanın özelliği, Müslümanların yaşadığı şehirlerden birinde bulunduğu zaman ora halkının bir kısmının dalalet ve azgınlık içinde olduğunu görse bile onlarla beraber cuma ve cemaat namazlarını kılma, müminleri dost bilme ve onlara düşmanlık etmemedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Eğer Müslüman bu kimseleri hidayete ve doğru yola sevk edebilme imkanına sahipse bunu sağlar. Ama bu mümkün olmuyorsa o takdirde Cenab-ı Hak hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle yükümlü tutmaz. Müslümanların imamlığına en liyakatlı şahsı geçirmeye gücü yetiyorsa onu başa geçirir. Açıkça bidat ve günahlar irtikab eden kimseleri engellemeye muktedir ise onları da engeller. Fakat bu noktalarda gücü yoksa o takdirde Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini en iyi bilen, Allah ve Resulüne itaate en fazla gayret gösteren kişinin arkasında namaz kılmak daha uygundur. Çünkü kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir topluluğa Allah'ın kitabını daha iyi okuyan biri imamlık eder. Şayet kıraatları hususunda birbirine eşitseler, o zaman işlerinden sünneti en iyi bilen, sünnet açısından da eşitseler, o takdirde daha önce hicret eden, hicrette de eşitseler, o zaman yaşı daha ileri olan imamlık yapar der. Eğer Müslümanın açık bidat içinde olan ve günah işleyen birinden uzak durmasında bunu gerekli kılan bir maslahat varsa o kişiden uzak durulabilir. Aynen aleyhissalatü vesselamın Tebük gazvesinde geride kalıp savaşa katılmayan üç kişiden Cenab-ı Hak onların tevbesini kabul edinceye kadar uzak durduğu gibi. Ama bir başkası bu Müslümanın izni ve haberi olmaksızın bu makama getirilmişse ve onun arkasında namaz kılmamakta şer'i bir maslahat yoksa, işte bu durumda cuma ve cemaat namazlarının terk edilmesi bir cehalet ve sapıklıktır. Ve bu halde kişi bir bidata diğer bir bidatla karşılık vermiş olur. Facir bir imamın arkasında cuma namazı kılan bir kişinin bu namazı tekrar kılıp kılmaması konusunda namazın iadesi mekruhtur. Hatta Abdüs'ten gelen rivayete göre İmam Ahmet bin Hanbel, bu namazı iade eden kimse bir bidatçıdır demiştir ki bu husus aynı konuyu mevcut ele alan birçok şeyler vardır. Mesela bir rivayette Benil Mustalık gavzesinden dönüşte Ayşe annemiz gerdanlığını kaybedince ashab-ı kiram abdestsiz ve teyemmümsüz bir şekilde namaz kılmışlar. Aleyhissalatü vesselam da bu namazı iade etmemelerini emretmişti. Bunu Bukhari'nin teyemmümde, Müslüm'ün hayızda bulabilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam da onlara bu namazı iade etmemelerini emretmiş. Bundan daha açık bir husus, farz olduğunu bilmediği için namazı terk eden birisine aleyhissalatü vesselam bu namazı kaza etmesini emretmemiştir. Mesela Amr'la Ammar ikisi de cünüp oluyorlar ve bu vaziyette ne yapacaklarını bilmedikleri için Amr namaz kılmamış, Ammar ise aynen bir hayvanın toprakta yuvarlandığı gibi yuvarlanıp bulanmış ve namaz kılmıştı. Aleyhissalatü vesselam İkisine de bu namazı kaza etmelerini emretmemiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Ebu Zer Gıfari cünüp olduğu için iki haftaya yakın namaz kılmamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ben Rebeze'de yaşıyorum. Orada çok az su var. Eğer gusletsem bize yetmeyecek. Ben ne yapayım dediğinde toprak sana yeterli demiş ve ona kılmadığı namazları iade etmesini emretmemiştir. İstihaze, hastalık kanı gören bir kadın namaz kılmasına ve oruç tutmasına engel olacak şekilde şiddetli ve anormal bir istihazeye tutulduğu zaman yine bunları kaza etmesini emretmemişti. Hükmünü bilmediği için. Aynı şekilde Ramazan'da geceleyin siyah iplik, beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar yemeye devam eden kimselere de aleyhissalatü vesselam oruçlarını tekrar etmelerini emretmemiştir. Ki bu kimseler şafağın beyaz ipliği siyah iplikten ayırt edilinceye kadar ayetinin manasında yanılmışlar ve burada gerçek ipliğin söz konusu olduğunu sanmışlardı. Halbuki aleyhissalatü vesselam bu iplikten kasıt gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığından ibarettir buyurmuş. Ama bunlara oruçlarını kaza etmelerini emretmemiştir. Namazlarını gereği gibi kılmayanlardan daha önceki namazlarını tekrarlamalarını da istememiştir. Aynı şekilde Mekke'de, Habeşistan'da ve diğer yerlerde bulunup Kabe'ye yönelerek namaz kılma emriyle nesk olunduktan sonra dahi Beyt-i Makdis'e doğru namaz kılan ve nesk haberi kendilerine ulaşıncaya kadar Kudüs Mescidindeki Hacer-i Muallak'a yönelerek namaz kılmaya devam eden Müslümanlara da bunlar mensuh bir şeriatın hükmünü uyguladıkları için diğerlerinden daha fazla mazeret sahibi olmakla beraber bu kıldıkları namazı iade etmelerini emretmemiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki mazur sayılan, cahil ve tevilde bulunan birisiyle inatkar ve facir birisinin hükmü aynı olmayacaktır. Evet. Cenab-ı Hak hayırdan bizleri ayırmasın, cehaletimizi götürsün ve ilimle amel etmeyi hepimize nasip etsin. İman ve amelde kesinlik ve şüphe meselesine gelince, bütün Müslümanlar Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet hususunda ittifak etmiş olup, bu husus Müslümanların kesin olarak inandıkları, kati bildikleri, hiç şüpheye düşmedikleri bir gerçektir. Bir Müslüman bildiği ve kesin olarak inandığı her hususta, her ne kadar Cenab-ı Hak bu şeyi değiştirmeye kadir ise de, kati bir inanış ve ifadeye sahiptir. Müslüman, gördüğüne ve duyduğuna kesin olarak inanır, Cenab-ı Hakk'ın dilediği şeye kadir olduğuna da kesin olarak bağlanır. O asla Cenab-ı Hak bu şeyi değiştirmeye gücü yetiremez demek değildir. Aksine Allah mahlukatı öldürme, onları kabirlerinde diriltme, dağları yürütme, bu yeryüzünü başka yeryüzüyle değiştirmek gibi şeylere kadir değildir diyen kimse tevbeye davet olunur. Tevbe ederse ne âlâ, değilse öldürülür. Çünkü ilhat ehlidir. Bu hususta katı bir ifade kullanmayı doğru görmeyen Ebu Amr bin Merzuk'un taraftarlarına gelince bunlar bu görüşü kendi kafalarından uydurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Ashaba sövmenin durumuna gelince ayrıca bir başka grup da sahabeye söven kimsenin tevbekar olsa bile tevbesini Cenab-ı Hakk'ın kabul etmeyeceğini iddia etmekte ve aleyhissalatü vesselamın ashabıma sövme affedilmeyecek bir günahtır buyurduğunu nakletmektedir. Bir kere bu söz aleyhissalatü vesselama atılmış bir iftiradır. İlim ehli hiç kimse böyle bir hadis rivayet etmemiş, güvenilir İslam kaynaklarından herhangi birinde de böyle bir nakil yer almamıştır. Esasen bu söz Kur'an'a da aykırıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar buyurmuştur. Bu durum kardeşlerim tevbe etmeyenler hakkındadır. Tevbe edenler hakkında ise tarafından onlara de ki ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar çünkü o çok bağışlayan, çok esirgiyendir buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Kitap ve sünnetle sabit olmuştur ki tevbekar olan herkesin tevbesini Allah Azze ve Celle mutlaka kabul eder. Kardeşlerim, bilindiği üzere Cenab-ı Hak Aleyhisselatü Vesselam'a söven, onun hakkında o bir sihirbazdır, bir şairdir, delidir, iftiracıdır gibi sözler sarf eden ama daha sonra tövbe eden aşırı düşman bir kafirin bile tövbesini kabul etmiştir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam'la bil fiil harbe tutuşmuş bir grup ona sövüyorlardı da ama sonra bunlar Müslüman oldular, güzel bir İslam'ı hayat yaşadılar. Aleyhisselatü Vesselam da onların bu durumunu kabul etti ve bunların arasında Resulullah'ın amcasının oğlu Ebu Sufyan bin El-Haris bin Abdülmuttalib ile Abdullah bin Saad bin Ebu Serh'i de sayabiliriz. Abdullah bin Saad bin Ebu Serh önce Müslüman iken irtidat etti, Aleyhisselatü Vesselam'a iftirada bulundu ve Kur'an'ı ona ben öğretirdim dedi. Ama bilahare tevbe edip Müslüman oldu. Aleyhisselatü Vesselam da bu haliyle onun biatını kabul etmiştir. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Şayet ashaba sövmek kişi için haktır denilirse, cevap olarak deriz ki, ashaba sövmeyi helal sayan kimse, Aleyhisselatü Vesselam'a sövmeyi din kabul eden kafirin durumunda olduğu gibi, aynen buna dinden bir unsur olarak inanan Rafizi'ye benzer. Ashaba söven bu kişi tevbe edip artık onlara sevgi beslemeye, onları övmeye ve onlar için dua etmeye başladığı zaman bu iyi amelleri dolayısıyla Cenab-ı Hak o kişinin günahlarını siler. Bir insana zulmedip ona iftira eden veya gıybetini yapan ya da kötüleyen ama sonra tövbe eden kimsenin de tövbesini Allah Azze ve Celle kabul eder. Fakat zulme uğrayan kimse durumdan haberdar olmuşsa zulmeden kişinin ona hakkını alma imkanı tanıması gerekir. Ama ona iftira etmiş veya gıybetini yapmış, bu durumda da hakkı alınan kimseye ulaşamamışsa yapılacak şey hakkında ben senin gıybetini yaptım, hakkını helal et diye o kimseye durumu bildirilmesine gerek yoktur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir mecliste birinin gıybeti dahi yapılsa Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhede en la ilahe illa ente estağfuruka ve etubileyh derse bu gıybet de dahil bütün günahlara kefarettir buyurmuştur. Ve bir iyilik yapma, bir sadaka yapma ki bu da nedir? İyilikler kötülükleri götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söven ve onun yalancı olduğunu söyleyen bir kafir tövbe edip Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın doğru sözlü ve doğruluğunu tasdiklemiş, Resulü olduğuna şehadet ettiği ve ona muhabbet besleyerek övgüler ve salatü selamlar getirmeye başladığı zaman artık bu kişinin iyilikleri, kötülüklerini silip ortadan kaldırır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarından tövbeyi kabul eder, kötülüklerinden geçer ve yaptıklarınızı bilir diyor Şura 25'te. Bir başka ayetinde ise Hamim, bu kitabın indirilişi aziz, daima galip ve alim, her şeyi en iyi bilen Allah tarafındandır. Günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin olan lütuf sahibi Allah tarafından, ondan başka ilah yoktur, dönüş onadır diyor Gafir 1'den 3'te. Allah'ın salat ve selamı aleyhissalatü vesselama ve ashabının üzerine olsun. Ehl-i sünnet vel cemaatın itikadına devam edecek olursak, temel dini meselelerde derinlemesine tartışma konusu. Soru: Hakkında Peygamber Efendimiz'den hiçbir açıklama bulunmadığı halde insanlar arasında konuşulup durmakta olan dinin temeline dair bazı meselelerde usulü din konularında derinlemesine araştırma ve tartışma yapmak caiz midir, değil midir? El cevap: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hakkında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den hiçbir açıklama nakledilmediği halde insanlar arasında konuşulan dinin temeline ait bazı meselelerde derinlemesine araştırma, tartışma yapmak caiz midir, değil midir? Sorusu yanlış ve bidat olan belli konular paralelinde doğmuş bir sorudur. Çünkü dinin temeli usulü din diye isimlendirilmeye hak kazanmış, dinin temelinden olan meseleler, yani doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle Resul'unu gönderdiği ve kitabını inzar buyurduğu din hakkında bu hususta Aleyhisselatü Vesselam'dan bir açıklama nakledilmemiştir. Demek caiz değildir. Üstelik bu bizzat kendi içinde tutarsız bir sözdür. Çünkü bir meselenin dinin temelinden olması, o meselenin dine ait hususların en mühimlerinden olması ve dinin kendisine zaret duyduğu noktalardan bulunmasını gerektirir. Hal böyleyken bu meselede Aleyhisselatü Vesselam'dan herhangi bir sözün nakledilmediğini ifade etme şu iki durumdan birini gerekli kılar. Birincisi, ya Aleyhisselatü Vesselam dinin kendisine ihtiyaç duyduğu mühim bazı meseleleri ihmal edip açıklamamıştır, haşa. İki, ya da Aleyhisselatü Vesselam açıklamış ama ümmet bunları nakletmemiştir. Fakat bu iki ihtimal de kesinlikle batıldır kardeşlerim. Böyle bir şey münafıkların dine yönelttiği tenkit noktalarının en büyüklerinden biridir. Bu ve benzeri hususları ancak ya Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin hakikatlerini bilmeyen, ya insanların kalpleriyle idrak ettiği şeylerden cahil, ya da bu her ikisinden de nadan kimseler ortaya atıp zan besleyen koyu cahillerdir. Allah cehaletimizi gidersin. Çünkü kişinin Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin hakikatlerini bilmemesi, bunların kapsadığı dinin temeli ve tali unsurları, usulü ve furuğu hakkında bilgisinin olmamasını gerektirir. İnsanların kalpleriyle idrak ettiği şeylerden cahil olması da idrak edilir. Kalpleriyle idrak ettiği şeylerden cahil olması da idrak edilebilir. Makul hakikatler içine bu kişinin ve benzerlerinin aslında tamamen cehalete dayalı olduğu halde akli diye isimlendirdikleri hususları katmasını gerektirir. Hem dinin hakikatlerini hem de akli esasları bilmemesi ise dinin temelinden olmayan batıl mesele ve vasıtaları dinin temelindenmiş sanması ve bu hususlarda sahip olması gerekli itikada dair Aleyhisselatü Vesselam'ın bir açıklamasının olmadığını zannetmesine yol açar. Aynen avam tabakası bir tarafa, alimlerine varıncaya kadar çeşitli insan grupları için elverişli olduğu gibi. Şöyle ki kardeşlerim, temel dini esaslar ya sözlü olarak veya hem sözlü hem ameli olarak inanılması gereken meselelerdir. Tevhid, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, kader, nübüvvet, ahiret, mead meseleleri gibi ya da bu meselelerin delilleridir. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. İnsanların bilme, inanma ve tasdik etme ihtiyacını duyduğu her şey bu meselelerdendir. Allah ve Resulü bunları mazeret beyanına imkan bırakmayacak şekilde net ve tam olarak açıklamıştır. Çünkü bu esaslar Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayan beyan tebliğ edip insanlara açıkladığı unsurların en önemlilerindendir. Cenab-ı Hakk'ın bu esasları açıklayıp tebliğ eden, peygamberleri vasıtalarıyla kullarına karşı bağlayıcı deliller koyduğu en önemli hususlardandır. Lafzını ve manalarını aleyhissalatü vesselam'dan sırasıyla sahabenin, sonra tabiunun naklettiği Allah'ın kitabı ve yine bu zevatın aleyhissalatü vesselam'dan aktardıkları onun sünneti demek olan hikmet maksadı tam manasıyla ifa edecek, gerekli ve uygun her şeyi içine alacak şekilde bu esasları kapsayıcıdır. Allah hepimize mağfiret etsin. Hamdolsun o Allah'a ki kardeşlerim, bize, kendi aramızdan bizlere Allah'ın ayetlerini okuyan, bizleri arındıran, bize kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Ki o, Allah bizim için dini kemale erdirmiş, nimetini tamam kılmış, din olarak İslam'a rıza göstermiş ve o her şeyi açıklayıcı olarak Müslümanlar için bir hidayet, rahmet ve müjde kaynağı olarak kitabı inzal buyurmuştur. Ve kitabında bu Kur'an uydurulacak bir söz değil. Ancak kendisinden önceki ilahi kitapların doğrulanması, her şeyin açıklanması ve insanlar için bir kılavuz, bir rahmettir buyurmuş Yusuf 111'de. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kitap ve hikmetin bu esasları açıklamadığını, olsa olsa aklında ve duyarlılığında bir noksanlık olanlarla bir ayette işaretli olunduğu gibi, eğer biz dinleseydik yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık diyen cehennem halkının sözlerinden nasipdar olan kimseler zanneder. Allah bizleri mağfiret etsin. Gerçi bu duruma birçok felsefeci, kelamcı, cahil insanlar, mutasavvıflar arasında çokça rastlanmakta ama Allah bizleri mağfiret etsin. Nefsimize, hevamıza bir an olsun bizleri bırakmasın. Bu temel dini meselelerin delillerini incelediğimizde ki bu noktada şunları söyleyebiliriz. Her ne kadar kelamcı ve felsefecilerden bazı gruplar şeriatın ancak doğru haber yoluyla dalalette bulunabileceğini, dolayısıyla şeriatın delaletinin muhbirin, haber verenin doğruluğunun bilinmesine bağlı olduğunu zannediyor ve haber verenin doğruluğunun dayanacağı temelleri de sırf makulat, akli esaslar kabul ediyorlarsa da bu konuda büyük bir yanılgıya düşmüşler. Hatta kitap ve sünnetin delaleti ancak mücerret haber yoluyla olur şeklindeki zanları sebebiyle apaçık bir sapıklığa gitmişlerdir. Halbuki durum, iman ve ilim ehli, ilim sahibi olan bu ümmetin selefinin ve alimlerinin kabul ettiği gibi olup Cenab-ı Hak bu esasların bilinmesinde ihtiyaç duyulacak ve derecesine bu adamlardan hiçbirisinin erişemeyeceği akli deliller açıklamıştır. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Onlar Kur'an'ın subutu kati, subutunun dalalet ettiği mananın subutu kati değildir derler. Yani zannidir derler. Yani Kur'an Allah kelamı, Kur'an'ı açıklayan hadislerse zannidir, Allah kelamı değildir diyerek sünnetin inkarına giderler. Bu adamların belirttikleri en ileri noktanın özünü Kur'an-ı Kerim en güzel şekliyle ortaya koymuştur. Rabbim hepimize güzel bir ilim nasip etsin. Mesela Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında zikrettiği darbe meseleleri örnek verebiliriz. Allahu Teala andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirip anlattık diyor. Çünkü darbe meseleler bütün her şeyin şumulüne bu grupların burhan diye isimlendirdikleri deliller de girer ki aslında burhan, delil, yakini önermelerden meydana gelmiş bir şeydir. Burhan kelimesi Musa'nın elinde cereyan eden iki mucizeyi Cenab-ı Hakk'ın burhan diye isimlendirmesinde de olduğu gibi bu kullanıştan daha geniş bir anlama sahiptir. Yani burhan Allah'tan gelen bir delildir. Teoloji alanında da ne asıl yani birçok meselede onların bir şeye benzetmesi, onu ona kıyas etmesi hiçbir zaman caiz değildir kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ın ahiretten haber vermesi, ahiret hakkındaki bilgi, ahiretin mümkün olduğunu bilmekten sonraya bırakması, bunlar bizim için hep nedir? Örnek olan şeylerdir. Yine mesela bir şeyin mümkün olduğunu açıkladığı zaman Cenab-ı Hakk'ın o şeye muktedir olduğu da mutlaka beyan edilmelidir. Ya değilse sırf o şeyin mümkün olduğunu bilme, şayet Rab Teala'nın bu şeye muktedir olduğu bilinmezse vukuunun da mümkün olduğu ifadeye yetmez. Bu bakımdan Allahu Teala bütün bu hususları bakın şu gibi ayetlerle beyan buyurmuştur. Görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Kendileri için bir sure koymuştur. Onda hiç şüphe yoktur. O sure dolunca mutlaka ölecekler ve dirilecektir. Ama zalimler inkarda direttiler buyurmuştur. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette kadirdir. O çok bilen yaratıcıdır buyurmuştur. Elbette gökleri ve yeri yaratmak insanları yaratmaktan daha büyük bir şeydir. Bu kadar büyük dünyaları yaratan Allah elbette insanları ikinci kez yaratabilir. Bu onun için çok basittir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Apaçık bir şekilde bilinmelidir ki göklerin ve yerin yaratılması Ademoğlu gibi varlıkların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Ve buna muktedir olmak daha ileriki bir merhaledir. Yaratılışı daha kolay ve daha basit olan bir şey de mümkün oluş ve kudret bakımından bu büyük şeyden daha önce gelir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şu gibi ayetlerde bu hususa ilk yaratılışı delil göstermesi de aynı kabildendir. Yaratmaya başlayan O'dur. Sonra onu çevirip yeniden yapar. Bu ona kolaydır buyuruyor Rum 27'de. Bu sebeple devamında göklerde ve yerde en yüce sembol O'nundur. Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmekten kuşkudaysanız biz sizi topraktan, sonra nüfteden, sonra alakadan, sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki size açıkça gösterelim buyurmuştur Hac 5'te. Bu ayetlerde durum aynıdır kardeşlerim. İnsan kendi yaratılışını unutarak bize bir mesel verdi. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilir. O ki size yeşil ağaçtan ateş yaktı da siz ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onları benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? O çok bilen yaratıcıdır. Onun işi bir şeyin olmasını istedi mi ona sadece ol demektir. O da hemen ola verir. Yücedir o ki her şeyin hükümranlığı onun elindedir ve siz ona döneceksiniz buyuruyor Yasin 78'den 83'e kadar. Evet, bu ayetlerde geçen şu çürümüş kemikleri kim diriltecek cümlesi vuku bulduğu için iki öncülünden birisi hafzedilmiş bir kıyastır. Allah hepimize mağfiret etsin. Şu kemikler çürümüş. Çürümüş kemikleri diriltecek kimse yok. Şu halde bu kemikleri diriltecek kimse yok. Hep böyle diyorlar. Allah ise onlara sizi yoktan var eden tekrar diriltmeye kadir değil midir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Usulü dini güzelce anlamak gerekiyor ve hayata geçirmek gerekiyor. Kardeşlerim, Arapçadan başka dillerin kullanılması ve Kur'an'ın bu dillere çevrilmesi. Bu ıstılahı kullananlara bizzat kendi ıstılahları ve dilleriyle hitap etme meselesine gelince, buna ihtiyaç duyuluyorsa ve kullanılan anlamlar da doğru ise bu reddedilen bir şey değildir. Mesela Arap olmayan Bizanslı, İranlı veya Türklere kendi kelime ve ıstılahları ile hitap etmek böyledir. Bu ihtiyaçtan dolayı caizdir ve güzel bir şeydir. Kitap ve sünnetten bazı yasaklamalara gelince, kitap ve sünnet gerçekten bazı hususlarda yasaklamalar getirmiştir. Mesela bu yasaklamalardan birisi, bilgisi olmaksızın bir kişinin Allah hakkında konuşmasıdır. De ki, Rabbim ancak kötülükleri, gerek açığını, gerek gizlisini, günahı ve haksız yere saldırmayı hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeye Allah'a ortak koşmayı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi haram kılmıştır diyor Araf 33'te. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme diyor İsra 36'da. Diğer bir yasaklama ise Allah hakkında gerçek dışı şeyler söyleme yasaklanıyor. Peki Allah hakkında gerçekten başkasını söylemeleri hususunda kendilerinden kitap misakı alınmış mıydı? Dininize taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin diyor Nisa 171'de. Yine kardeşlerim, bilgisi olmaksızın tartışmak da yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle Âl-i İmran 66'da haydi siz biraz bilginiz olan şey hakkında tartışıyorsunuz ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz buyuruyor. Hak ortaya çıktıktan sonra onun üzerinde tartışmak da yasaklanan şeylerdir. Hak ortaya çıkmışken seninle tartışıyorlardı diyor Enfal altında. Hakkında yasaklama bulunan hususlardan birisi de batıl şeylerle tartışmaktır. Cenab-ı Hak hakkı gidermek için boş şeyler ileri sürerek tartıştılar buyuruyor Gafir 5'te. Yine kardeşlerim, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmak da aynı kategoriye girer. Allah Azze ve Celle kitabında onlar Allah'ın ayeti hakkında tartışırlar. Sana şayet şeytan bunu unutturursa hatırladığında çek, oradan çek, git buyurmuştur. Yani Allah kitabı hakkında tartışma haramdır. İnsanlardan kimi bilmeden ne bir yol göstericisi ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışırlar buyurmuştur. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah'ın kitabında yasakladığı hususlardan birisi de tefrika ve ihtilafa düşmek haram kılınmıştır. Çünkü topluca Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın buyurmuştur. Rabbim o yüzü ağaran ehl-i sünnet vel cemaattan bizleri eylesin. Dinlerini parça parça edip her fırka, her grup kendi yanındakinden sevinenlerden bizleri eylemesin. Yine kardeşlerim, tefrika ve ihtilafa düşme kötülenmiş ve yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle kitabında kitap ehli ancak kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler buyurmuştur. Bütün bu konularda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti de aynı şekilde olup bütünüyle Allah'ın kitabına uygundur. Mesela İmam Müslim'in bir kısmını Abdullah bin Amr'dan rivayet ettiği, kalan bölümünün ise İmam Ahmed'in müsnetinde rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının yanına çıkıyor. Bu sırada onlar kader konusunda tartışıyorlar. İşlerinden birisi Cenab-ı Hak şöyle buyurmadı mı diyor. Diğeri de Allahu Teala böyle buyurmadı mı diye cevap veriyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları böyle görünce çok kızdı. Yüzüne nar tanesi sıkılmış gibi kıpkırmızı oldu ve siz bununla mı emrolundunuz? Sizden önceki milletler bu yüzden helak oldular. Onlar Allah'ın kitabının bir bölümünü diğer bölümüyle vuruşturuyorlardı. Halbuki Allah'ın kitabı bir bölümü diğer bölümünü doğrulasın diye indirmiştir. Bir kısmı diğer kısmını yalanlasın diye değil. Siz kendinize emrolunan şeylere bakın ve onları yerine getirin. Size yasaklananlardan da sakının buyurmuştur. Bunu Müslüm'ün Kitabul İlim'de, Tirmizi'nin Kitabul Kader'de, İbn-i Mace'nin mukaddemesinde bulabilirsiniz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un süneninde gelen bir rivayette Kur'an üzerine tartışmak küfürdür buyurmuştur. Yine Ayşe annemizden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kitabı sana o indirdi. Onun bazı ayetleri muhkem, bunlar kitabın anası, diğerleri de müteşabih. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarma, kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih ayetlerinin ardına düşenler ayetini okudu ve şöyle buyurdu. Kur'an'ın müteşabih ayetlerinin peşine düşenlerini gördüğünüz zaman işte onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerini tanıttığı kimselerdir. Onlardan sakının buyurmuştur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kitap ve sünnetin dinin aslından olan konular kapsamına giren bazı meselelerin bilinmesini yasakladığı noktasına gelince böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ancak bazı durumlarda benzer bazı konuları yasaklamak bunun dışındadır. Buna örnek olarak bir kimseyi anlamasının mümkün olmadığı konularda söz edip onun sapmasına sebep olmayı verebiliriz. Abdullah bin Mesud da bu kabilden olmak üzere bir topluluğa akıllarının ermeyeceği şeylerden söz açan her kişi bu sözleriyle mutlaka o topluluk içinde bazı kimselerin fitneye düşmesine neden olur buyurmuştur. Hazreti Ali ise insanlara anlayabilecekleri şeylerle hitap edin, anlayamadıklarını ise bırakın. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz buyurmuştur. Yine bu hususta örnek olarak söylendiğinde söylenmediği zamankinden daha büyük bir fitne ve fesada yol açacak hak sözü gösterebiliriz ki bu haliyle hak söz Aleyhisselatü Vesselam'ın sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da güç yetirmezse kalbiyle buğz etsin ki bu imanın en zayıf noktasıdır buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Dinin, temel dini meselelerde derinlemesine tartışmak caiz değildir. Bunlar küfürdür, dinden çıkmaya sebeptir. Hiç şüphesiz herkese Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin getirdiklerine genel ve topluca bir iman ile inanmak gereklidir. Yine hiç şüphesiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini ayrıntılarıyla bilmek farz-ı kifayi olup bu husus Cenab-ı Hakk'ın müminlere bir vecibi olarak yüklediği Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aracılığıyla gönderdiği dinin tebliği, Kur'an-ı Kerim üzerinde derinlemesine düşünme, akletme ve kavrama, kitap ve sünnetin bilinmesi, Kur'an'ın ezberlenmesi, Rab Teala'nın yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet edip en güzel yol ve metotlarla mücadele etmek gibi meseleleri kapsamaktadır. İşte bütün bunlar müminler üzerine sorumluluğu düşürecek oranda kifaye olarak farzdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ilim öğrenmek farzdır. Ehli olmayana ilim vermek ise domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer demiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki haris doymaz demiştir. Burada herkes nefislerini şöyle bir kontrol etsin. Neye hırslı olduğunu, vaktini, zamanını, gönlünü nerede geçirdiğine bir baksın. Birisi dünyaya, birisi ise ilme diyor. İkisi de hırslandıkça hırslanır. Birinin zenginliğini Allah gönlüne, birinin de iki kaşının arasına verir. İkisi de hırslandıkça hırslanır. Biri çalışır, çabalar, gayret eder. Ancak Allah'ın kendisine takdir ettiği gelir. Çektiği çile yanına kar kalır. Birininse dünya ayağının altına serilir de gelir diyor. Allah ilme talip olan ve cennete giden bu nurlu yolda o yol kolaylaşanlardan eylesin. Havas sınıfının vecibeleri ise mertebe, bilgi ve ihtiyaçlarına, bir de kendilerine emrolunan şeye göre değişiklik gösterir. Bazı ilmi konuları dinlemekten ya da en ince noktasına kadar anlamaktan aciz bir kimseye, bunlara güç yetiştirebilen kişinin vecibeleri yüklenmez. Nasları dinleyen ve anlayan kimse ise bunları dinlememiş kimse için gerekli olmayan bilgiyle yükümlüdür. Fetva makamında bulunan müftiye, muhaddise, hak uğrunda mücadele eden kişiye, bunlardan hiçbirinin konumunda olmayan herhangi birisi için gerekmeyen şeyler gereklidir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Zannı galip ve kesin bilgi üzerine. Bu konuda müştehitin bir zannı galibe sahip olması yeterli midir? Yoksa mutlaka kesin bir bilgiye mi ulaşmak gerekir sorusuna gelince, bu konuda doğru olan tafsili bilgidir. Şöyle ki, her ne kadar bir grup kelamcı usul meseleleri diye adlandırdıkları haber bildiren meselelerin bütününde kesin bilginin gerekli olduğunu, bütün bu meselelerde herkes için kesin bilgiyi gerekli görerek yakın ifade eden bir delil olmaksızın delil ileri sürmenin caiz olmadığını savunurlarsa da, onların bu iddiaları umumi ve mutlak olarak yanlıştır. Kitap ve sünnete, bu ümmetin selefinin ve imamlarına aykırı hareket etmedir. Tafsili bilgiye gelince, bu hususta Cenab-ı Hakk'ın ilmi ve yakini zorunlu kıldığı şeyin kendisi de zorunludur. Mesela şu ayetlerde, iyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah bağışlayıcı, esirgeyicidir buyuruyor Maide 98'de. Allah'tan başka ilah olmadığını bil ve günahın için Allah'tan mağfiret dile diyor Muhammed 19'da. Aynı şekilde Allahu Teala'nın hakkında imanı gerekli kıldığı şeylerin kendisine iman da zorunlu olur. Kardeşlerim, şeriatta kesin hususlardır ki vücub, yani bir şeyin vacip, farz olması kulun gücüne bağlıdır. Allah Azze ve Celle, o halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun demiştir Tegabun 16'da. Aleyhisselatü Vesselam, Buhari ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette, size ben bir şey emrettiğim zaman bari gücünüz yettiği kadar yerine getirin buyurmuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. ümmetin üzerinde ihtilafa düştüğü bu ince meselelerden çoğu, insanların birçoğu yanında karışık bir husus olup, bu insanlar bu hususta kendilerine yakın bilgiyi hasıl eden ne şer'i ne de din dışı bir delile muktedirler. Olamadıkları bu hususlarda güç yetiremedikleri zaman onlara bir şey gerekli değil, ama bu kimsenin yakın bilginin tamamına erişmekten aciz olduğu için gücü dahilinde olan zannına galip gelmiş, kuvvetli itikadı terk etmesi de gerekmez. Aksine bu husus o kimsenin güç yetirebileceği şeydir. Hele hele bu hakla da uyuşuyorsa şüphesiz kişi daha fazlasına muktedir olmadığı zaman hakka uygun olan itikat sahibine fayda sağlar. Kişi onunla ecre nail olur ve onunla üzerinden farz eda edilmiş olur. Kardeşlerim, fakat bilmek gerekir ki bu konuda sapıtanlar ya da hakkı anlamaktan aciz kalanlar ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine uymada tefrite düştükleri ve hak bilgiyi ulaştıran düşünce ve istidlali terk ettikleri içindir ki sapıklığa ya da acze düşmüşler. Yani Allah'ın kitabından yüz çevirince sapıtmışlardır. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor. İmdi benden size bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz. O sıkıntıya düşmez. Ama kim zikrimden yüz çevirirse onun içinde dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz diyor Taha 123'te. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İbn Abbas Kur'an-ı Kerim'i okuyup gerektiğiyle amel eden kimseye Cenab-ı Hak dünyada sapıtmayacağı, ahirette de bedbaht olmayacağı hususunda garanti vermiştir buyurmuş ve arkasından bu ayet okumuştur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yine Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor. İleride bir takım fitneler zuhur edecek. Ali diyor ki ben sordum. Bunlardan kurtuluş yolu nedir ey Allah'ın Resulü? Bunun üzerine Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin haberi, sizden sonrakilerin durumu, sizin aranızda cereyan eden olayların hükmü vardır. Allah'ın kitabı hak ile batılı ayırt edicidir. Beyhude bir şey değildir. Onu terk eden azgını Cenab-ı Hak helak eder. Onun dışında hidayet arayanı Allah delalete düşürür. O Mevla'nın sapasağlam ipidir, zikri hakimdir, sırat-ı müstakimdir. O öyle bir kitaptır ki kendisine bağlanan arzular sapıtmaz, kendisiyle diller yanılmaz, üstünlüğü ve mucizeliği asla nihayete ermez, çok tekrardan dolayı tazeliğini katiyeten kaybetmez, alimler kendisine doyamaz. Evet, cinlerin zaman zaman gerçekten biz hayranlık veren ve doğruya ileten bir Kur'an dinledik demekten kendilerini alamadıkları, kendisiyle konuşanların doğru söylediği ve onu tatbik edenlerin ecir gördüğü, onunla hükmedenlerin isabetli ve adil davrandığı, ona çağıranların dosdoğru yola dalalet ettiği bir kitaptır o. Cenab-ı Hak şöyle buyurur bu kitabında. İşte benim doğru yolum bu. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana indirilen bir kitaptır. Onunla insanları uyarman ve inananlara öğüt vermen hususunda göğsünde bir sıkıntı olmasın. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara uymayın. İşte bu Kur'an'da mübarek kitaptır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Onu size indirdik ki kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okumasından habersizdik demeyesiniz. Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri yüzünden azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bakın, böylece Cenab-ı Hak ister yalanlayarak olsun, ister olmasın, ayetlerden yüz çevirenleri azabın en kötüsüyle cezalandıracağını mutlak olarak belirtmekte. İşte bu husus işaret etmektedir ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin getirdiklerini ikrar etmeyen her kimse kafirdir. Bu kimse ister bunların yalan olduğuna inansın, ister bunlara iman etmeyi kibrine yediremesin, ister hevasına uyduğu için bunlara tabi olmaktan yüz çevirsin, isterse onun getirdiklerinden şüphe duysun fark etmez, o kişi kafirdir. Resulullah'ın getirdiklerini yalanlayan her kişi kafirdir. Bazen onu yalanlamayan kimse de ona iman etmediği müddetçe kafirliği devam eder. Allah ayaklarımızı kaydırmasın, İslam'da ayaklarımızı sabit kılsın. İşte bu sebepledir ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde akli meselelerde ve diğer hususlarda düşüncesi, tartışma gücü ve hüküm çıkarma gayreti olduğu halde indirdiklerine uymayan kimse için dalalet ve azaptan bahsetmiş ve bu durumun kafirlerle münafıkların sıfatları olduğunu açıklamıştır. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlara kulaklar, gözler ve gönüller yarattık. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine bir şey sağlamadı. Zira düşünüp ibret almıyorlar, tersine bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Onlar kendi kendilerine gelmiş bir sultan, delil, hüccet olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartıştılar. Bu hareketleri gerek Allah yanında, gerek inananlar hakkında onlara karşı ne büyük bir kızgınlık doğurur diyor. Gafir 35'te. Kendilerine gelmiş hiçbir sultan delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar onlar yok mu? Onların görünüşünde hiçbir zaman erişemeyecekleri bir büyüklük taslamaktan başka bir şey yok. Sen Allah'a sığın çünkü işiten gören odur diyor Gafir 56'da. Bu son iki ayette geçen sultan kelimesi Allah nezdinden indirilmiş delil hüccet manasındadır. Bu anlamda şu ayetlere dikkat çekelim. Yoksa onlara bir sultan delil indirmişiz de o Allah'a ortak koştuklarının doğru olduğunu mu söylüyorlar diyor Rum 35'te. Yoksa sizin meleklerin Allah'ın kızları oldukları hakkında açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru iseniz kitabı getirin buyuruyor Saffat 156'da. Onlar o putlar sizin ve babalarınızın ilah diye isimlendirdiğiniz boş, kavramsız isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlara hiçbir sultan, ilah oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir diyor Necm 23'te. Hak Teala başka bir din edinen kimselerden şu ayetiyle bir istekte bulunmakta. Eğer doğru iseniz bundan başka bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı esaret getirin buyurmuştur. Ahkam 4'te. Bu ayetler bizlere hakkı anlatan, hakka sevk eden ayetlerdir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Hak Teala münafıkları vasıflandırırken de şöyle buyurur. Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tağuta başvurmak istiyorlar. Oysa kendilerine onu inkar etmeleri emredilmişti. Şeytan da onları iyice sapıtmak istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denince o iki yüzlülerin de senden büsbütün uzaklaştığını görürsün. Ya nasıl elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen sana geldiler de biz sadece iyilik etme ve uzlaşma istedik diye Allah'a yemin ediyorlar. Allah onların kalplerinde olanı biliyor. Onlara aldırma. Onlara öğüt ver. Ve onların içinde işlerinde tesir edecek güzel söz söyle diyor. Nisa 60-63'te. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İşte bütün bu ayetlerde hakem olarak Kur'an ve sünnetten başkasına başvuranların sapıklığa, münafıklığına işaret edilmesi ve daha başka türden birçok ibretler vardır. Her ne kadar bu kimseler şer'i deliller ile akli meseleler diye isimlendirdikleri aslında müşriklerin ve ehli kitabın bazı tağutlarından alınmış bir takım unsurların arasını uzlaştırmak istediklerini iddia etselerdi. Rabbim hepimize mağfiret etsin, razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cebir konusunda selefin görüşüne gelince teklifi ma la yutak deyiminin kullanılmasında olduğu gibi tıpkı insanlar fiillerinde mecburdurlar sözünün kullanılması gibi İslam'da sonradan ortaya çıkmış bidatlardır. Halbuki bu söz her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın bütün fiillerin yaratıcısı Halık-ı Efal İbad olduğunu ve kainatın onun isteğiyle varlık kazandığını kabul etmeyen kaderiyeyi reddetme anlamı taşısa da bu ümmetin selefi ve imamları bu sözün kabul edilmemesi ve söyleyenin zemminde ittifak etmişlerdir. Onlara göre bu bidatı diğer bir bidatla reddetmek fasit bir şeye başka bir fasit bir şeyle batıl bir hususa yine batıl bir hususla mukabele etmektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu sebepledir ki selef imamlarına göre Cebriye'de kader konusunda batıl tartışmalara girdiği için Kaderiye'nin ifade ettiği kapsam içindedir. Çünkü Kaderiye'nin zemmedildiği anlam bulunmaktadır. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Cebriye o kadar hain insanlardır ki kardeşlerim, fırkayı dallenin üzerinde fazla durmayı istemiyorum bu yönlü. Cebriye'den bir grup Cebir diye adlandırdıkları birçok şeyi, yani fiilin husun ve kubhuna, yani güzellik ve çirkinliğe aykırı kabul etmiş ve bu zanlarını aklen malum olan ve fiillere kaim bulunan ve o fiilin güzel ve çirkinliğini red konusunda dayandıklarında istediklerini aklına erenleri yapmışlardır. Allah onların yapmış olduğu bu münafıklıktan, bidattan bizleri uzak kılsın. Onlar da kadere inkarın daha değişik bir versiyonlarıdır. Allah ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Kur'an ve sünneti öğrenen, onunla amel edenlerden eylesin. Sohbetleri takip ederseniz burada hep mükellef oluşta önce fıtrattan, akıldan bahsederiz. Aklın görevi buluğa erdiğinde, dinle tanıştığında ne yapar? Biter. Artık gelen vahye teslim olmakla devam eder. İşte akıl gelen vahye teslim olmayıp da akıl kendini yetkili kılıp belli bir çerçevelere gidince bütün fırkayı dallenin çıkışı hep bu noktadandır. Allah kalplerimizi kitap ve sünnetinde sabit kılsın. Bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.